Sayfa 202. Peter'ın sözünü ettiği şirket kuruluş belgesi kızıda değildi. Ama başka nerede olabilirdi? Peter onu güvenli bir yere sakladığını söylemişti. Liesel'ın doğruyu söylemesi, belgenin nerede olduğunu bilmesini mümkün müydü? Bu takdirde Peter'ın onu Liesel'a göndermeden küçük evdeki eşyasının arasına gizlemiş olması mümkündü. Ben ona Peter'ın oraya bir şey gizleyip gizlemediğini sorduğu zaman genç kadın fazla çabuk yanıt vermişti. Bir şey biliyor ama bunu söylemiyordu. Ben küçük eve gitmek zorundaydım. Liesel 40 dakika sonra acilin kapısından çıktı. Genç kadın biriyle konuşuyor, o kişiyle şakalaşıyordu. Adamı eliyle selamlayıp veda ettikten sonra deri ceketinin fermuarını çekti. Sonra yarı yürüyerek, yarı koşarak arabasının yanına vardı ve motoru çalıştırdı. Ben onun yolda bir miktar uzaklaşmasını bekledikten sonra park yerinden çıktı. Liesel, Range Rover'ı tanımayacak, olağan ihtiyatı hesaba katılmazsa şüphelenmemesi için bir neden göremeyecekti. Yine de onu telaşlandırmamak daha doğruydu. Zürih'teki bir kitapçıdan St. Gallen kantonunun bir haritasını satın almış ve yörenin yollarını incelemişti. Peter ile Liesel bir kulübede oturduklarından söz etmişlerdi. Bu da orman içinde olduğu anlamına geliyordu. Hastaneye 8 kilometre uzaklıkta yaklaşık kuzey-kuzeybatı yönünde ormanlık bir bölge vardı. Diğeri de 2 saatlik yolda 40 kilometre uzaklıktaydı. Bu da her gün işe gitmek zorunda olan, hatta bazen acil vakalar durumunda hastaneye dönmek zorunda kalacak biri için uzun bir yol demekti. Kulübenin yakın ormanda bulunması daha kuvvetli bir olasılıktı. Bölgedeki yolları ezberlediğinden ben bundan sonraki sapığın 2 kilometreden önce olmadığını biliyordum. Ama Liesel yol üstündeki bir yerde durup bir yere saptığı takdirde Ben'in onu kaçırma olasılığı vardı. Bütün yapabileceği bir yere sapmamasını umut etmekti. Yol İsviçre'nin bu bölgesinin tepelik topografyasına uyarak tırmanmaya başlamıştı. Bu durum Ben'in ilerisini görmesine yardım oluyordu. Genç kadının arabası olduğuna karar verdiği Renault'un bir trafik ışığında durduğunu görebildi. Bundan sonraki kavşakta 10 numaralı bir otoyola sapılabiliyordu. Liesel sola dönüp 10 numaralı yola saptığı takdirde ormana doğru gidiyor demek. Sağa saptığı veya 10 numaralı yolun ötesine geçtiği takdirde Liesel'ın nereye gittiği hakkında Ben'in hiçbir fikri olmayacaktı. Renault sola döndü. Ben hızlandı ve 10 numaralı yola açılan kavşağa genç kadından sadece 1-2 dakika sonra ulaştı. Yolda yeterince trafik olduğundan fazla göze çarpmayacağına güveniyordu. Genç adam izlendiğini, Liesel'ın henüz fark etmediğine emindi. 4 şeritli otoyol bir dizi tren rayına paralel olarak devam ediyor. Birkaç büyük çiftliğin göz alabildiğini uzanan tarlaların yanından geçiyordu. Genç kadın Ben'in düşündüğünden birkaç kilometre önce birdenbire bir dönüş yaptı. Virajlı yola saptıktan sonra ben Liesel'ın peşindeki tek araba olduğunu farkına vardı. Bu kötüydü işte. Hava kararmıştı. Yolda hemen hemen hiç trafik yoktu. Genç kadın da izlendiğini görmekte gecikmezdi. Bu takdirde peşindekinin kim olduğunu görmek için ya yavaşlayacak ya da daha kuvvetli bir olasılıkla izini kaybettirmeye çalışacaktı. Arabasıyla garip manevralar yaptığı takdirde Ben'in kendini göstermekten başka seçeneği kalmayacaktı. Allah'tan ki yolun kıvrımları genç kadının daima bir dönemeç arkasında kalması koşuluyla onu gözden gizleyebilecekti. Çok geçmeden seyrek ağaçlı bir korudan geçtiler ama ağaçlar giderek sıklaşıyordu. Ben zaman zaman genç kadının farlarının gözüktüğünü, sonra dönemeçlerin arkasında gözden kaybolduğunu görebiliyordu. Bu da onu biraz uzaktan izlemesine, Rover'ı fark etmiş olması olasılığına karşı genç kadının adam akıllı mesafe kazanmasına olanak verdi. Ama birkaç dakika sonra öndeki arabanın farlarını görmez oldu. Liesel nereye gitmişti? Yoldan ayrılmış mıydı yoksa? Ben öndeki arabanın hızlanmış olabileceğini düşünerek kendi arabasını da hızlandırdı. Ama bir kilometre sonra Liesel'ın izini kaybettiğini kabul etti. Ormana giren yol ya da patika fark etmemiş olmasına rağmen genç kadın büyük bir olasılıkla ormana sapmıştı. Durdu ve bir U dönüşü yaptı. Her iki yönde de giden veya gelen araba yoktu ve sapaklar aramak amacıyla geldiği yolda geri gitmeye başladı. Ortalık adam akıllı karardığı için bu iş hiç de kolay olmuyordu. Çok geçmeden yol bile denemeyecek bir geçit gördü. Patikaya veya keçi yoluna benzeyen bir şeydi ama daha dikkatli bakınca tekerlek izlerini seçti. Oraya sapınca arabaya ağır sürmek zorunda olacağını fark etti. Renault için yeterince genişti ama Range Rover için yeterli bir açıklık yoktu. Dallar arabanın yanlarını tırmalıyordu. Gürültünün Liesel'ın dikkatini çekmesinden çekinerek daha da yavaşladı. Girdiği ormanın büyük olmadığını St. Gallen haritasından biliyordu. Küçük bir gölü, daha doğrusu bir göleti çeviriyordu ve ormana giren ya da oradan çıkan başka bir yol da yoktu. Güzel, harita gerçeğe uygunsa tabii. Patika iki yol ağzına gelince durup arabasından indi ve çatalın bir kolunun 30 metre kadar ileride son bulduğunu gördü. Üstünde derin izler olan öbür kol devam ediyordu. Ben oraya sapıp güçlükle ilerlemeye koyuldu. Range Rover bu kadar zorlandığına göre Liesel'ın Renault'sunun buradan nasıl geçebildiğini merak ediyordu. Bu patikada çok geçmeden son buldu derken Renault'u gördü. Ben aracını onun yanında durdurdu ve indi. Hava artık iyice kararmıştı ve genç adam hiçbir şey göremiyordu. Aracı motoru bir kere durdurulduktan sonra sessizlik bir anda doğaya egemen olmuştu. Arada bir küçük hayvanların çıkardığı hışırtılar ve kuş cıvıltıları duyuluyordu. Gözleri karanlığa alıştıkça ben çok dar ve üzeri kubbe gibi dallarla örülü bir başka patika fark eder gibi oldu. Genç adam dallardan birinin altından eğilip geçti. Bu arada bir iki kez dengesini kaybetti. Küçük dallardan korunmak için ellerini yüzüne siper etti. Bir ara bir parıltı görür gibi oldu ve ağaçların arasındaki bir açıklığa çıktı. Bu küçük alanda yarılmış kütüklerden ve kaba beyaz alçıdan bina edilmiş bir kulübe dikkatini çekti. Evin birkaç camlı penceresi vardı ve belli ki göründüğü kadar ilkel bir yapı değildi. İçeriden ışık yansıyordu. Burası kulübenin arkasıydı. Kapı öbür tarafta olmalıydı. Ben ağır adımlarla kulübeye yaklaştı ve kapının bulunacağını düşündüğü ön tarafa geçmeye hazırlandı. Birdenbire bir metal tıkırtısı oldu. Ben hızla başını kaldırdı. Liesel karşısında duruyordu. Elinde tuttuğu silahı genç adamın üzerine çevirmişti. "Kıpırdama!" diye bağırdı. Ben de bekle diye sesini yükseltti. Yaman kadındı bu Liesel. Hiç çekinmeden davetsiz misafirin karşısına çıkabilmişti. Bir saniyenin onda biri kadar bir süre onu öldürmesine yetecekti. Genç kadın birden onu tanıyarak sen diye tısladı. Buraya ne halt etmeye geldin? Silahı indirdi. Ben yardımına ihtiyacım var Liesel dedi. Genç kadının gölgede kalan yüzünün ay ışığında öfkeden gerildiği görülüyordu. Beni hastaneden beri izlemiş olmalısın. Ne cesaretli. Bir şey bulmama yardım etmelisin Liesel, lütfen. Genç kadını dinlemeye mecbur etmeliydi. Paniğin pençesindeki Liesel başını bir sağa bir sola çeviriyordu. Güvenli mi tehlikeye attın, Allah kahretsin seni. Liesel, beni kimse izlemedi. Nereden biliyorsun? Bu arabayı kiraladın değil mi? Evet, Zürih'te. Tabii, budala. Zürih'te seni izledilerse arabayı kiraladığını da bileceklerdir. Ama kimse beni buraya kadar izlemedi. Genç kadın bunu nereden bileceksin diye beni tersledi. Sen bir amatörsün. Sen de öyle. Evet ama ben 4 yıldan beri ölüm tehdidi altında yaşamış bir amatörüm. Şimdi lütfen git. Git. Ben kararlı bir tavırla hayır Liesel dedi. Mutlaka konuşmalıyız. 16. Bölüm. Kulübe basit fakat rahattı. Duvarları kitaplarla kaplıydı. Liesel büyük bir gururla kitap raflarını Peter'ın yaptığını söyledi. Bir taş şömine, yanında yarılarak düzgün şekilde isteklenmiş odunlar, bir odun sobası ve küçük bir mutfak vardı. Kulübenin içi duman kokuyordu. Hava soğuktu. Liesel biraz ısınmak için odun sobasını yaktı. Ben ceketini çıkardı. Liesel, siz yaralanmışsınız dedi. Sizi vurmuşlar. Ben kendine bakınca gömleğinin sol omzunun kurumuş kanla kas katı kesilmiş olduğunu gördü. Garip olan şu ki hiç acı duymamıştı. Stres ve yorgunluk her nasıl olduysa onu yaraya karşı duyarsız yapmıştı. Dağlardaki uzun araba yolculuğu sırasında ise bunu tamamen aklından çıkarmıştı. Göründüğü kadar kötü olmadığına eminim dedi. Liesel bu neye benzediğine bağlı diye karşılık verdi. Şu gömleği çıkarın. Aynen doktor kimliğiyle konuşmuştu. Ben beyaz benekli gömleğinin düğmelerini çözdü. Kumaş sol omzuna yapışmıştı. Ben gömleği çekince ani bir acı onu yavaş olması için uyardı. Liesel temiz bir sünger alarak sıcak suya bastırdı. Sonra yara çevresini ıslattı ve gömleği yaralı omuzdan dikkatlice sıyırdı. Çok şanslıymışsınız dedi. Mermi omzunuzu sıyırıp geçmiş sadece. Ne olduğunu bana anlatın. Lysel yarasıyla ilgilenirken ben birkaç saat önceki olayları anlattı. Genç kadın burada doku kalıntıları var dedi. Çok dikkatli temizlenmeli, yoksa enfeksiyon riski baş gösterir. Beni lavabonun yanına oturttu, bir kapten porselen bir kaseye kaynar su boşaltıp ılınmaya bıraktı. Genç kadın bir iki dakikalığına ortadan kayboldu, sonra bol miktarda sargı bezi ve sarı bir plastik antiseptik şişesiyle geri döndü. Lysel yara bölgesini özenle yıkarken ben yüzünü ekşitti. Doktor yaraya kahverengi antiseptiği bularken de yüzünü bir kere daha ekşitti. Yaranın temizlenmesi yaralanmadan daha çok acı veriyor diye homurdandı. Lysel steril bandajı yaranın üstünde sabitleştirmek için 4 yapışkan flaster şeridi kullandı. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabilirsin dedi. Ben itiraz etti. Şu sırada en çok ihtiyacını duyduğum şey şans değil. Bana lazım olan şey bilgi. Ne olup bittiğini anlamalıyım. Sigma neymiş acaba? Çünkü her neyse bana kafayı taktığı kesin. Lysel dudak büktü. İnanın bana, hem şansa hem de bilgiye ihtiyacın olacak. Böyle diyerek genç adama bir gömlek uzattı. Pamuk ipliğiyle örülmüş ağır bir gömlekti bu, Peter'ın gömleklerinden biri. Son birkaç günün gerçeği, genç adamın kendisini uzak tutmaya çalıştığı gerçek birden şahlandı. Ben baş dönmesi, panik, üzüntü, umutsuzluk duygularının hepsinin bir anda altında ezildi. Genç kadın erkeğin yüzündeki derin kederi fark ederek bunu giymene yardım edeceğim dedi. Ben en azından Lysel'ın hatırı için kendini toparlaması gerektiğini biliyordu. Genç kadının yüreğini burkan acının bilincindeydi. Ben gömleği giydikten sonra Lysel ona bir an baka kaldı. Birbirinize o kadar benziyorsunuz ki dedi. Peter bana bunu hiç söylememişti. Belki birbirinizin kopyası olduğunuzun farkında değildi. İkizler birbirlerinde kendilerini asla görmezler. Bundan fazlası var. Hem de fiziksel olarak da değil. Bazı kimseler Peter'ın bir hedefi olmadığını söyleyebilirler. Ama ben daha fazlasını biliyorum. O bir yelken gibiydi. Rüzgarı yakalayana dek gevşek. Ama sonra rüzgarın bütün gücünü sahipleniyordu. Genç kadın meramını anlatma çabasından yorgun düşmüş gibi başını salladı. Demek istediğim Peter'ın büyük amaçları vardı. Ne demek istediğini anlıyorum. Onda en çok beğendiğim taraf da buydu. Kendisi için bir yaşam yaratmıştım. Gözlerinde garip bir ışıltı olan Lysel, bu onda bir tutkuydu dedi. Adalet tutkusu ve bu benliğinin her yönünü etkiliyordu. Adalet tutkusu. Ben acı bir sesle konuşuyordu. Sermaye yönetimi dünyasında fazla bir anlamı olmayan sözler bunlar. Lysel, boğucu bulduğunuz bir dünya dedi. Peter seni de yavaş yavaş boğacağını söylüyordu, doğru değil mi? Ben ölmenin daha hızlı yolları vardır dedi. Son günlerde ben de bunu öğrendim. Ders verdiğin okulu anlat. Peter New York'ta olduğunu söylemişti. Ben de birkaç kez New York'a gittim. Birincisinde çocuk yaştaydım, ikincisinde ise bir tıp konferansına katılmıştım. Evet, okulum New York'taydı ama orası bir turistin gördüğü New York değildi. Okulum Doğu New York denilen bir yerdeydi. Bütün kentin en yoksul insanların yaşadığı 5 mil karelik bir alan. Orada birkaç oto mağazası ve meyhane, sigara ve içki satan, çeklerinizi bozan yerlerden başka bir şey yoktu. Oraya atanmak şanssızlığına uğrayan polislerin 7-5 dedikleri 75. bölge. Orada ders verdiğim sıralarda 7-5'te 100'den fazla cinayet işlenmişti. Bazı geceler Beyrut'ta olduğunuzu sanırdınız, silah sesleri arasında uykuya dalardınız, umutsuz bir yerde, toplumun kalan kısmından yalıtılmış gibi. Ve sen öyle bir yerde ders veriyordun ha? Dünyanın en zengin ulusunu barındıran Amerika'da böylesi bir perişanlığın varlığına katlanılması büyük ayıp. Buradakilere Soweto, Johannesburg'un bir banyosu, gecekondulara kaplanmış uygudu kent. Scarsdale, New York eyaletinde bir kent gibi görünürdü. Tabii ki yoksulluğa karşı yürütülen programlar, ifade edilmese de boş umutlar vardı. Yoksullar hep aramızda olacaklar. Kimse bunu yüksek sesle söylemese de kastettikleri buydu. Başka kod deyişler kullanıyorlar, şu yapısal, bu davranış diyorlar, orta sınıfın işi pekala iyi gidiyor değil mi diyorlardı. Ben de dayandım. Dünyayı kurtarmayı düşünmüyordum, o kadar da saf değildim ama bir çocuğu ya da belki 3 çocuğu kurtarabilirsem çabalarımın boşa gitmeyeceğini düşünüyordum. Ve kurtarabildin mi? Ben galiba dedi. Birden yorgunluğunu hissetmeye başlamıştı. Evet mümkün ama artık orada değildim ki bunu göreyim. Genç adam tükürür gibi konuştu. Aral'da yer mantarlı timbale. Timbale, tavuk, balık, peynir veya sebzelerden yapılıp yumurta akına ve kremaya bulanan ve kalıp içinde pişirilen bir yemek. ısmarlıyor, müşterilerle kristal kadehleri tokuşturuyordu. Liesel, böyle bir değişiklik sistem üzerinde şok etkisi yapar değil mi? Dedi yavaşça. Belki kendi acısını unutmak için erkeğin sözlerine dikkatle kulak veriyordu. Öyle sanıyorum ki öldürücüydü. İşin kötüsü bu iş için biçilmiş kaftandım. Oyuna iyi ayak uydurmuştum, müşteri avlamakta başarılıydım. Eğer New York'un en pahalı restoranlarında sizin için menülere bakmadan yemekler ısmarlayacak birini arıyorsanız tam istediğiniz adamdım. Sonra da gidip hayatımı tehlikeye atardım ama eğlenmek amacıyla. Gerçek bir spor tutkunuydum. Arizona'da Vermilion kayalıklarına tırmanırdım. Tek başıma Bermuda'ya yelken açardım. Cameron geçidinde yamaç paraşütü yapardım. Eski kız arkadaşlarımdan Courtney bende ölüm arzusu olduğunu iddia ederdi ama hiç de öyle değildi. Bütün bunları yaşadığımı hissetmek için yapardım. Genç adam başını salladı. Şimdi aptalca görünüyor değil mi? Şımartılmış bir zengin çocuğunun, sabahleyin kalkıp giymek için bir neden bulamamış birinin aylakça oyalanma çabaları. Liesel belki de doğal ortamından koparılmış olduğundandır dedi. Neymiş o? Doğu New York'ta insan ruhlarını kurtarmanın ömür boyu sürecek bir uğraş olacağına da emin değildim. Zaten bunu öğrenecek fırsatım da olmadı. Bana kalırsa sen de Peter gibi bir yelkendin. Sadece rüzgarını bulmaya gerektiriyordun. Genç kadının yüzünde hüzünlü bir gülümseyiş vardı. Görünüşe bakılırsa rüzgar gelip beni buldu. Hem de kahrolası bir muson rüzgarı bu. Yarım yüzyıl önce kurulmuş ve bugün hala kurbanlar veren bir komplo. Hem de sevdiğim insanlar üzerinde odaklanmış. Belki de bir fırtına esnasında küçük bir teknede bulunmadın Liesel ama ben bulundum. Bu durumda yapacağınız ilk şey yelkeni indirmek. Bu şimdi gerçekten bir seçim mi? Genç kadın ona bir su bardağının içinde biraz konyak ikram etti. Ne gibi seçimler olduğunu bile bilmiyorum. Sen ve Peter bunu benden çok daha önce düşündünüz. Sonunda ne gibi sonuçlara vardınız? Sadece sana söylediklerim, genellikle bir sürü tahmin. Peter o devirle ilgili çok araştırma yaptı, öğrendikleri ise ümidini kırdı. İkinci Dünya Savaşı çok kesin doğruları ve yanlışları olan bir zıtlaşmaydı. Öyleyken ona bulaşmış olanların birçoğu risklere karşı tamamıyla kayıtsızdılar. Tek tasaları piyasadaki işlerinin marjı olan çok sayıda şirket vardı. Ne yazık ki işlerinden bazıları savaşı bir sömürü fırsatı, kârlarını katlamak için bir fırsat olarak görüyorlardı. Savaşın galipleri şirketlerin bu iki yüzlülükleriyle uğraşmadılar. Böylesi hiçbir zaman uygun olmazdı. Genç kadının alaycı gülümseyişi, Ben'e kardeşinin üstü örtülü isyanını, için için köpüren öfkesini anımsatmıştı. Niçin olmazdı? Çok sayıda Amerikan ve İngiliz sanayi kuruluşu düşmanla iş yapmak, işbirlikçi olmakla suçlanacağı için. Her şeyi sıraltı etmek bu yüzden daha uygundu. Dost kardeşlerin bunu garantilediklerini biliyorsun. Gerçek işbirlikçilerin izini sürmek göze hoş görünmeyecekti. İyi ile kötü arasındaki çizgiyi bulandıracak, müttefiklerin safiyet mitosuyla çelişecekti. Meramımı daha iyi anlatamadığım için özür dilerim. Bunlar birçok kez işittiğim öyküler. Adalet Bakanlığı'nda Amerikalı iş adamlarıyla Naziler arasındaki işbirliği hakkında bir konuşma yapmaya cüret eden genç bir hukukçu vardı. Onu derhal kovdular. Savaştan sonra Alman bürokratlarından bazılarını suçlandılar. Ama Alman, İtalyan ve Japon sanayicilerinin kalesi hiç araştırılmadı, hiç rahatsız edilmedi. Hitler'le iş yapan, gerçekte Hitler'i mümkün kılan Alman sanayicileri niçin yargılanacaktı? Onlar Amerika ile iş yapmaya dünden razı olduklarına göre. Nürnberg'de fazla işgüzar memurlarınız içlerinden bazılarını mahkum edince Amerikan Komisyon Başkanımız John J. McCloy cezalarını hafifletti. Faşizmin aşırılıklarına esef ediliyordu ama sanayiciler birbirlerine arka çıkmalıydılar değil mi? Ben genç kadının anlatısında bir kez daha Peter'ın tutkulu sesini duyar gibi oldu. Donuk bir sesle, savaş halindeki iki tarafın finansal ortaklıklarını hayalimde canlandırmakta hala güçlük çekiyorum dedi. Her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Hitler'in en yüksek düzeydeki istihbarat subayı Reinhard Gehlen daha 1944'te teslim olmayı planlamaya başlamıştı. Genelkurmay sonun ne olacağını tahmin ediyordu. Hitler'in mantık dinlemeyen kaçığın biri olduğunu anlamışlardı. Bu nedenle pazarlığa başladılar. Sovyet Bruce Lee ile ilgili dosyalarının mikrofilmlerini çektiler. Onları su geçirmez konteynerler içinde Alplerin yüksekliklerindeki dağ çayırlarında buradan 150 kilometreden uzak olmayan bir yere gömdüler ve bir anlaşma yapmak üzere Amerikan Karşı Casusluk Örgütü'ne başvurdular. Siz Amerikalılar savaştan sonra Gehlen'i Güney Almanya Sanayi Kalkınma Teşkilatı'nın başına geçirdiniz. Ben uykulu gözlerle Liza'ya baktı. İkinizin bu konuya iyice battığınız anlaşılıyor. Ben de boyumu aşan işlere karıştım galiba. Genç adam konyağın kalanını bir defa da yuvarladı. Evet, bütün bunlara fena bulaşmıştık. Buna mecburduk. Peter'ın bana söylediği bir şeyi anımsıyorum. Esas sorununun nerede olduklarını değil, nerede olmadıklarını olduğunu söylemişti. Gerçek sorun kime güvenilemeyeceğini bilmekmiş. O vakitler kulağa paranoya gibi geliyordu. Ama artık değil. Hayır, artık değil. Liza'nın sesi biraz titriyordu. Şimdi de resmi ve gayri resmi kuvvetlerini senin üstünde yoğunlaştırdılar. Genç kadın durakladı. Sana vermem gereken bir şey daha var. Genç kadın bir kez daha yatak odasında gözden kayboldu. Hemen sonra basit bir karton kutuyla bir kuru temizleyicinin bir gömleği içine koyacağı türden bir kutuyla geri döndü. Kutuyu önlerindeki masanın üstünde açtı. Kutuda belgeler, PVC'li kimlikler, pasaportlar, modern bürokrasinin geçer akçeleri vardı.